Meclis gündemi.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Meclis gündeminde sizlerle birlikteyiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran. Kumanda masasında Özkan Özden Koş. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Bize bu numaralardan program boyunca ulaşabilirsiniz. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook adresimiz trt.tsr/meclisgundemi. Twitter adresimiz trt.tsr/meclisgundemi. Bu adreslerden ise dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz bize. Program konuğumuz Akşam Gazetesi muhabiri Betül Oğuz stüdyomuzda. Betül Oğuz, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz. Birazdan Meclis Anayasa Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Sayın Abdurrahman Öz'le sohbete başlayacağız. Siz de hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz.
İzleyicilerimize de faydalı olmasını ümit ediyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sayın milletvekilimiz de sohbete başlamadan önce bir meclisin gündemine bakalım. Meclis ajandasında bu hafta hangi başlıklar öne çıkıyor? Betül Oğuz'dan dinleyelim. 16 Mart'ta da tatile girecek değil mi,
evet,
meclis?
Evet. Meclisin aslında bu son haftası çalışma sürecindeki. Şüphesiz yeni haftanın da en önemli gündem maddesi yine referandum süreci. Başta Almanya ve Hollanda olmak üzere bazı ülkelerin tavırlarının meclise de taşınmasını bekliyoruz aslında bu hafta meclis gündemine. Bakanlara ve dokunulmazlığı olan diplomatlara karşı işte uluslararası hukuka, insan haklarına, demokrasiye vurulan bir aslında darbeydi bu ülkelerin yaptığı Türkiye adına. Meclisten de bu tavırlar karşısında tepki seslerinin yükselmesini bekliyoruz aslında. Bununla beraber siyasi parti gruplarının yarın grup toplantısı var zaten siyasi partilerin. Değerlendirmelerine göre ortak bir deklarasyon yayınlayabilir diye düşünüyoruz. Bununla birlikte meclis bu hafta yoğun mesai yaptıktan sonra referandum nedeniyle çalışmalarına ara verecek ve artık bütün vekiller kendi seçim bölgelerinde sahaya inip referandumla ilgili çalışma gerçekleştirecekler. Bununla birlikte mecliste son bir aydır uluslararası sözleşmeler görüşülüyordu. Bu geçtiğimiz hafta da görüşüldü. 88 ülke ile imzalanan 225 anlaşmaya ilişkin tasarı kabul edildi. Bu hatta bir rekor aslında. İki haftada bu kadar anlaşmayı meclisten geçirebilmek. Bu haftada çok önemli iki düzenlemeyi değerlendirecekler. Bu düzenlemelerden biri Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin tasarı. Buna geçen hafta da değinmiştik. Bu hafta da ama mecliste görüşüleceği için değinmek zorundayız. Bu çok önemli bir tasarı aslında Türkiye'ye göre. Başbakanlığa bağlı bir ajans kurulacak. Ajans okyanuslar ve kutuplarla ilgili araştırmalar yapabilecek. İşte buralarda geçici veya daimi araştırma merkezleri ve istasyonlar kurabilecek, uydular, uzay ve hava araçları geliştirerek amaçları geliştirmek amacıyla yerli veya yabancı kişilerle anlaşmalar yapabilecekler. TSK da ihtiyaç duyduğu uzay ve uydu kabiliyetlerini kazanmaya yönelik ARGE çalışmalarını bu merkezde gerçekleştirebilecekler. Projelendirme, üretim faaliyetlerini yürütebilecek uzay sistemlerine sahip olabileceğiz artık ajansımızla beraber. Bu ajans Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulacak ve 107 kadro verilecek bu ajansa. Bununla beraber Meclis Genel Kurulu'nda görüşecek ikinci düzenleme Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin tasarı. Bu düzenlemeyle kurulacak merkez kamu kurum ve kuruluşları için özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda ARGE hizmetleri, bununla beraber uygulamaları araştırma ve faaliyetler yürütecekler. Başbakanın başkanlığında kurulacak bir bilim, teknoloji ve sanayi icra kurulu oluşturulacak bununla beraber. Kurul Türkiye'nin bilim, teknoloji ve sanayi politikalarına ilişkin kararlar alacak. ARGE teknoloji ve yenilik alanlarında plan ve programları belirleyecek. Komisyonlarda da meclisin referandum tatiline girmesi öncesinde gündemdeki konularını görüşecekler. Bu hafta meclis ajandasında öne çıkan başlıklarımız böyle.
Peki, birazdan sohbetimize başlayacağız. AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Özle. Evet, önce bir telefon numaralarımızı hatırlatalım ama. Çünkü programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Türkiye saatiyle 11.25'e kadar bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Meclis Anayasa Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Sayın Abdurrahman Öz. Tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var, seçmenler var.
Evet.
Ve onlar da bu referandum sürecinde oy kullanacaklar. Çok da önemli oyları. Yurt dışındaki seçim süreci nasıl işleyecek, onu sorarak başlayalım.
Evet, ben iyi yayınlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yurt dışında 1 Kasım seçimlerinde 2.880.000 seçmenimiz vardı. 16 Nisan halk oylamasında ise 2.941.000, yaklaşık 3 milyona yakın seçmenimiz var. Biz AK Parti olarak bir oyun bir oy olduğunu, bu ifadeyi kullanıyoruz. Bir oyun dahi değerli ve önemli olduğunun bilerek seçim çalışmalarını yapan bir parti olduğumuz için 3 milyona yakın yurt dışı oyunun da hepsinin ayrı bir değeri olduğunu biliyoruz. Bu sebeple çalışmalarımız hem yurt dışında hem yurt içinde aynı hızla devam ediyoruz. Yurt dışı seçimleri 3 aşamalı olan bir seçim. Ben burada öncelikle bizleri yurt dışında dinleyen hemşerilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Yurt dışı seçmen, yani YSK'nın internet sayfasına girdiğinizde bir yurt içi seçmen listesi butonu görürsünüz. Bir yurt dışı seçmen listesi butonu görürsünüz. Öncelikle yurt dışı seçmen listesinde kayıtlı olması gerekiyor. Hı hı. Yani bu 2.941.000 vatandaşımız yurt dışı seçmen listesinde kayıtlı olan vatandaşlarımız. Yurt dışında oy kullanma, birincisi sınır kapılarında oy kullanılabiliyor. Şu an ülkemizde 18 havalimanında, 7 deniz limanında, 6 karayolu sınır kapısında oy kullanılacak. 1 Kasım seçimlerine göre Denizli Çardak Havalimanı eklendi. 1 Kasım seçimlerinde Denizli Çardak Havalimanı'nda oy kullanılmamıştı. Bu sefer Denizli Çardak Havalimanı kullanıldı. Bir de tamirat, tadilat olduğundan dolayı bu halk oylamasında başlangıçta Samsun Çarşamba Havalimanı oy kullanılmayacak olarak ilan etmişti YSK, ama sonradan 15 gün önce Çarşamba Havalimanı'nda da oy kullanılabilecek diye ilan etti. Ben isterseniz kısaca il söyleyeyim ki insanlarımız ne hangi illerde oy kullanılacağını, hangi sınır kapılarında oy kullanılacağını bilsinler. Adana Seyhan Şakirpaşa Havalimanı'nda, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Antalya Havalimanı'nda, Artvin'de Sarp sınır kapısında, Aydın ilimizde Kuşadası Liman Gümrük Kapısı'nda, Balıkesir, Ayvalık Liman Gümrük Kapısı'nda, Edirne'de 3 yerde kullanılabiliyor. İpsala, Lalapaşa ve Kapıkule Karayolu Sınır Kapısı'nda, Elazığ'da havalimanında, Eskişehir'de yine havalimanında, Denizli söylemiştim biraz önce Çardak Havalimanı'nda, Gaziantep Havalimanı'nda, Hatay'da havalimanında, Iğdır, İstanbul'da havalimanları, biliyorsunuz Atatürk ve Sabiha Gökçen var, İzmir'de yine havalimanı var, Kayseri'de havalimanı var, Kırklareli'nde karayolunda, Dereköy sınır kapısında, Kocaeli'nde Derince limanda kullanılabiliyor, Konya'da yine askeri havalanında kullanılabiliyor, Mersin'de hem Taşucu limanında kullanılıyor, bir de Mersin limanında kullanılabiliyor, Muğla'da Dalaman havalimanı var, Marmaris liman var, bir de Bodrum Milas Havalimanı var. Samsun'da biraz önce ifade etmiştim, Çarşamba'daki havalimanı var. Bir de İlk Adım Liman Kapısı var. Trabzon'da havalimanı var. Zonguldak'ta da havalimanı var. Ben insanımızın bunları bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü bu sınır kapılarındaki oy kullanma tarihleri konsolosluktaki oy kullanma tarihlerinden farklı. Sınır kapılarında 27 Mart'ta başlıyor. 16 Nisan Türkiye'deki halk oylamasının olduğu tarihe kadar 21 gün boyunca kullanılabiliyor. Ama konsolosluklarda YSK'nın belirlediği tarihler arasında o konsolosluğa, mesela Almanya'da 14 gün boyunca kullanılabilecek veya mesela Amerika'da 9 gün boyunca kullanılabilecek. Mesela Amerika'daki o konsolosluğa gitmek istemeyebilir veya o süreleri kaçırmış olabilir ama sınır kapılarında daha uzun bir süre olduğu için sınır o gümrük konsolosluğa gerek kalmadan Türkiye'ye bir şekilde gelip gidiyorsa o 21 gün içerisinde herhangi bir sınır kapısında kullanabiliyor. Burada bir de herhangi bir sınır kapısında da kullanabiliyor. Yani Türkiye'ye giriş yaptı, hangi kapıdan giriş yaparsa veya çıkış yaparsa orada kullanabiliyor. Bunu insanımızın bilmesi gerekiyor. Çünkü YSK ile yaptığımız görüşmelerde şöyle bir bilgiye ulaştık. Ben bu sebeple bu konuya öncelikle girmek istedim. YSK'ya yaklaşık 120 bin mail gelmiş. İşte nasıl oy kullanacağız, nerede oy kullanacağız? Tabii insanlarımız hassas davranıyorlar. Ben öncelikle de teşekkür ediyorum bu hassasiyetten dolayı. Bu yayın vesilesiyle de bu bilgilendirmeyi yapmış olalım. Bunu da ifade etmiş olayım. Yurt dışı seçmenimizin biraz önce ifade ettim 2 milyon 941 bin. Bunun 1 milyon 423 bini Almanya'da, Fransa'da 323 bin, Hollanda'da 251 bin, Belçika'da 136 bin seçmenimiz var. Sırayla gidersek Avusturya'da var. Kıbrıs mesela 99 bin seçmenimiz var. Amerika'da 97 bin seçmenimiz var.
Evet. Evet.
Şimdi ikinci aşamamız var. Ben burayı birazcık anlatayım sonra şey yapayım. İkinci aşamamızda temsilciliklerde oy kullanma. Bilhassa burada insanımızın kafası biraz herhalde karışıklık oluyor. Yurt dışında toplam 3187 sandığımız kurulacak. Ve biz AK Parti olarak bu 3187 sandıkta görevlilerimizi belirledik ve Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettik. Eksiksiz olarak teslim ettik. Bu partimiz adına da aslında bir başarıdır. Bunu da buradan ifade etmiş olayım. Yurt dışı temsilciliklerde 27 Mart ile 9 Nisan arasında oy kullanılacak. Buna ilişkin hangi günlerde oy kullanılacağına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasına girerlerse orada görebilirler. Çünkü ülkelere göre oy kullanma günleri değişiyor. Mesela Almanya'da 14 gün kullanılıyor. Amerika'da 9 gün kullanılıyor. Arnavutluk'ta 1 gün kullanılıyor. Bunların hepsi Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesinde var. İnsanımız tabii bilhassa Almanya'da nüfus yoğun olduğu için daha fazla yerde oy kullanmak istiyor. Buna ilişkin talepler bize de geldi. Yüksek Seçim Kurulu'na da gelmiş. Ama kanunda bir hüküm var. Temsilcilik olan yerlerde yani büyükelçilik veya konsolosluk olan yerlerde oy kullanılır diyor. Yüksek Seçim Kurulu, tabii ben Yüksek Seçim Kurulu'nun buradaki tavrını ve davranışını da doğru buluyorum. Seçim güvenliğini daha ön plana çıkardığı için konsoloslukların veya büyükelçiliklerin kontrol alanının dışında olan yerlerde oy kullandırtmıyor. Çünkü yani 80 milyonu ilgilendiren, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, neslin geleceğini ilgilendiren bir seçimde bir taşıma yaparken bir sandıktaki, çünkü o sandık her gün akşam tekrar konsolosluğa gelmek zorunda, sabah tekrar gitmek zorunda. Herhangi bir sandıkta 50-100 oy için oluşabilecek bir şaibenin bu 55 milyon oyun içerisinde o şaibeyi Yüksek Seçim Kurulu bence de doğru yaparak diyor ki ben böyle bir şaibeye girmek istemem diyor. Zaten kanunda temsilciliklerin bulunduğu yerlerde oy kullanılır diyor. Bu sebeple temsilcilik ve büyükelçilik, konsolosluk olmayan yerlerde oy kullandırılmıyor. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun yine ifade edeyim bu tavrını doğru buluyorum. Ama Yüksek Seçim Kurulu mesela bu seçimlerde şunu yaptı. Oy kullanılan temsilcilik sayısını artırdı. Oy kullanma saatlerini artırdı. Oy kullanma sandıklarını sayısını artırdı. Bu manada mesela 1 Kasım seçimlerine göre Montreal, Vancouver, Prizren, Singapur, Lüksemburg, Bağdat ve Erbil 7 konsoloslukta daha oy kullanılabilecek. Yine 57 ülkede 120 temsilcilikte oy kullanılabilecek. Oy kullanma saatlerinde mesela 1 Kasım'a göre 3 saat artırarak sabah 9 ile 21 arasını yükseltti. Bir de mesela 21'de bitmiyor. 21'de mesela orada bekleyenler varsa o insanlar da oylarını kullanabilecek. Yani 22-23'e kadar oy kullanma saatlerini yükseltmiş oldu. Yine Yüksek Seçim Kurulu işte yapılan görüşmelerle geçen seçimde de 1 Kasım'da da kaldırmıştı biliyorsunuz. Randevu sistemini kaldırdı. Randevu sistemi insanımızın en çok zorlandığı sistemlerden biriydi. Oy kullanılamıyordu. Randevu sistemi yok. Bir de burada Yüksek Seçim Kurulu bu seçimde, bu halk oylamasında bir uygulama daha yaptı. Önceden sadece bağlı olduğunuz temsilciliklerde oy kullanabiliyordunuz. Şimdi yurt dışında herhangi bir temsilcilikte oy kullanabiliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Bunun en bariz örneği Kopenhag'la Malmö'dür. Biliyorsunuz Malmö ile Kopenhag yan yanadır. Ama Malmö başka bir ülkede, Kopenhag başka bir ülkede olduğu için mesela Malmö'de yaşayan insanlarımız Kopenhag'da değil İsveç'te gidip oy kullanabiliyorlardı. Ama artık bu kaldırıldı. Malmö'de yaşayan insanlarımız Kopenhag'da oy kullanabilecekler. Hatta şöyle de bir faydası oldu bunun. Mesela İsveç'te oy kullanma kaç gün İsveç'e? İsveç'teki oy kullanma süresinin ve gününü mesela kaçırdınız diyelim. Hı hı. Orada 2 gün oy kullanılacak mesela. İsveç'teki oy kullanma gününü kaçırdınız. Almanya'da 14 gün ya. Gidip mesela herhangi bir şekilde Almanya'ya gittiyseniz, çünkü Almanya en uzun süre olduğu için Almanya'da her gün oy kullanılabilecek. İsveç'teki o 2 günü kaçırsanız bile Almanya'ya gidip mesela bir işinizden dolayı gittiğinizde Almanya'daki konsolosluk veya büyükelçiliğe gidip oyunuzu kullanabileceksiniz. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu seçimde, bu halk oylamasında insanımızın oy kullanmasını kolaylaştırmak için yaptığı en önemli değişikliklerden biri budur. Bence bu uygulama da güzel olmuştur. Bir de yurt dışı seçimlerin 3. aşaması var. Bu vatandaşımızı çok ilgilendirmiyor. 16 Nisan akşamı yurt dışında biliyorsunuz bütün oylar torbalarda günlük saklanıyor. Yüksek Seçim Kurulu bunları uçakla partilerin nezaretinde, bütün partilerin temsilcileri de o uçakla oluyor. Türkiye'ye getiriyor, geliyor. Burada Yüksek Seçim Kurulu'nun kullandığı ATO'yu kiralamış herhalde. ATO'da bu oylar sayılıyor ve bu sefer tabii evet hayır şeklinde olacağı için ben sayımın daha hızlı gerçekleşeceğine inanıyorum. Üçüncü aşaması da yurt dışı seçimlerinde o akşam sandıkların açılıp ve sayılması oluyor. Yurt dışı seçimleri bu şekilde 3 aşamana görülmüş oluyor, yapılmış oluyor.
Evet,
biz de başlangıçta da ifade etmiştim. AK Parti olarak yurt dışındaki bütün sandık kurullarına üyelerimizi bildirdik. Bu manada hem partimizin hakkını, hukukunu koruyacak arkadaşlarımız sandıkta olacak, müşahit arkadaşlarımız sandıkta olacak. Referandumda oy kullanacak, halk oylamasında oy kullanacak insanımız da gönül rahatlığıyla, zaten devletimizin de yetkili organları da orada olacak, oylarını kullanabilecekler.
Evet, şimdi biraz önce Betül Oğuz parlamentonun bu haftaki çalışmalarını anlatırken değindi. Oradan ortak bir deklarasyon çıkabilir dedi. Hafta sonu aslında daha öncesinden de yaşamaya başladığımız bir takım gerginlikler var. Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da sayın bakanların ve AK Partililerin bazı ülkelerdeki propaganda çalışmaları engelleniyor. Son olarak hafta sonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına konulan uçuş yasağı iniş izni, bir de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya'nın orada konsolosluğa, Rotterdam konsolosluğuna ulaşamaması, sınır dışı edilmesi iki ülke arasında, Hollanda ve Türkiye arasında büyük gerginliğe sebep oldu. Bu ülkelerin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Niye böyle bir tutum sergiliyorlar?
Şimdi Avrupa'daki ülkeler kendi seçimleri olduğunda biliyorsunuz ülkemizde gelip çalışma yapabiliyorlar. Belçika olsun, İsveç olsun, mesela İsveç geliyor, kulu da seçim çalışması yapabiliyor. Çünkü biliyorsunuz İsveç'in birçoğu kululu. Belçikalılar gelip Afyon Emirdağ'da çalışma yapabiliyor. Almanya'da yapabiliyor. Hatta zaten de ülkemiz mesela bu manada hiçbir ülkeye sınırlama getirmiyor. Avrupa ülkelerinin de aslında sınırlama getirmemesi lazımdı. Ama mesela geçen 1 Kasım seçimlerinde ya da Haziran seçimlerinde, önceki seçimlerde de çalışmalar yapıldı. Bir problem çıkmadı. Yani her parti gitti, çalışma yaptı. Niyeyse bu seçimlerde, daha doğrusu bu halk oylaması bir seçim değil, böyle bir tavırla karşı karşıyayız. Ben bunu öncelikle yasak koyan ülkelerin kendi iç kamuoyuna yönelik kendi siyasi faaliyetleri olarak görüyorum. Bizim üzerimizden kendi kamuoyularına mesaj verdiklerine inanıyorum. Bunu da yani bir samimiyetsizlik olarak görüyorum. Çünkü biz de mesela yurt dışına çalışmalara gidiyoruz. Hatta zaten de mesela biz 4-5 ay önce Konya Milletvekilimiz Sayın Ağralı ile, Abdullah Ağralı ile birlikte İsveç'e gitmiştik. Benzer uygulamaları orada da karşılaşmıştık. Bizim İsveç'te bir salonda 3 tane salon iptal edildi ama biz başka bir salonda programımızı yapmıştık. O zamandan hattı zatında belliydi bu tip kıpırdanmaların olacağı. Tabii onlar şunu da biliyorlar. Bu referandumun, bu halk oylamasının sonucunda evet çıkarsa kendi kurdukları 100 yıllık düzenlerinin bozulacağını da bildikleri için zaten da onu da direkt, gerçi artık 2-3 gündür tavır almaya da başladılar. Çünkü Alman gazeteleri, Alman televizyonları açıktan hayır deyin diye Türkçe manşetlerle giriyorlar. Yani siyasete müdahale ise aslında onların yaptığı siyasete doğrudan bir müdahale.
İsveç'in,
Almanya'nın bu tip şeyleri maalesef. Bir de biliyorsunuz hayır diyenlere hiçbir engelleme yok. Bu manada Cumhuriyet Halk Partisi önceki genel başkanlarından Sayın Deniz Baykal'ın gitmeyeceğim diye bir tavrı olmuştu. Ben bu manada kendisine teşekkür ediyorum. Ama bunun haricinde bugün hayır için mücadele eden bir kısım dernekler, baro başkanları oralarda faaliyetlerini yapıyorlar. Onlara hiçbir engel olmadığı gibi canlı yayın desteği, televizyon desteği veriliyor. Ama bizim yani bakanlarımız gittiğinde maalesef karşılaştığımız durum ortada. Ben bunu bizim insanımızın değerlendireceğini biliyorum. Bizim insanımızın bunun farkında olduğunu da biliyorum. Zaten tepkiler de ortada. Bunlara en iyi cevap 16 Nisan'da verilecek evet oydur diye ben düşünüyorum. Ama nihayetinde hayat devam ediyor. Ben mesela Hollanda'nın 3 gün sonra tavrının değişeceğine inanıyorum. Ama yaptıkları bu olumsuz siyasi havanın da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi bir bedeli muhakkak olur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Yapılanları unutmaz. Ama 3 gün sonra farklı bir tavra gireceklerini sizler de öngörebilirsiniz, bizler de öngörebiliriz. Burada asıl olan bizim 16 Nisan'ı unutmamamızdır. Yani bizim AK Parti olarak bu teklifin her aşamasında çalışan, emek veren, milletvekili olarak oyunu açıkça ortaya koymuş olan insanlar olarak ve teklifi destekleyen insanlar olarak asıl hedefimizin 16 Nisan'da bu paketin geçmiş olması olduğunu unutmamamız gerekir. Bu tip günübirlik olayların altında teklifimizi ve paketimizi ezdirmememiz lazım. Sadece bu olaylar bizim azmimizi ve kararlılığımızı güçlendirmeli diye ifade ediyorum.
Peki bu Almanya'nın, işte Hollanda'nın sunduğu gerekçeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi baktığımız zaman kamuoyunda bir vatandaş olarak ben bunları çok komik gerekçeler olarak görüyorum. İşte otopark yetersizliği, bayrak yapımında kullanılan malzemelerin yanıcı olması, işte salonlar için sigorta istenmesi ve bunu yapacak herhangi bir sigorta firmasının bulunamaması. Evet, ya da salonun yetersizliği, işte çok kalabalık olacağı gibi gerekçeler öne sürüldü. Şimdi bu, orada da bir sürü etkinlikler, eylemler, protestolar, birçok şey yapılıyor o ülkelerde de.
Şimdi Sayın Başbakanımızın Almanya mitinginde ben de oradaydım, işte seçim işleri başkanlığı olarak. Biz 2 gün önce biz de gitmiştik. O süreci birebir yaşadık. İşte bayraktaki ne diyor, bilmem ne oranı fazlaymış, bu sebeple bayrağı sokamayacak. Aynı bu Türk bayrağı da aynısından. Türk bayrağı giriyor, parti bayrağını sokmuyorlar. Sigorta konusu hakikaten çok ciddi bir sıkıntı oluşturdu. O gün gece biz Dış İlişkiler Başkanımız, Seçim İşleri Başkanımız Sayın Ahmet Sorgun'la, Sayın Mehteker'le, SKM Başkanımız Sayın Yeneroğlu'yla birlikte gece 11'e kadar salonda bekledik. Sigorta sorunu orayla görüşüldü. Dışişleri Bakanımız ilgili firmalarla görüştü. Bir gayret gösterildi. Tamam denildi. Sabah kalktık, salona gideceğiz. Tamam diyen kişiyi işten atmışlar. Sigorta yapan sigorta şirketinin tüm yetkisini kaldırmışlar. Saat 11'de salon teslim edildi. Miting saat 5'te. Yani yine de salon tüm o baskılara rağmen muhteşem bir şekilde doldu ve çok coşkulu bir miting yapıldı. Tabii bu hani şöyle, insan ne yapmak isterse ona göre gerekçe bulur. Bunlar vermek istemiyorlar. Böyle yani direkt de diyemiyorlardı 2-3 gün öncesine kadar, ama artık şu an direkt söylüyorlar hedeflerinin, amaçlarının ne olduğunu yayınlarla. Yani bu gerekçelerin hiçbiri kabul edilebilir gerekçe değil. İşin özeti yani, ben sizle geçinmek istemiyorsam 50 tane bahane bulurum. Ben sizle geçinmek istiyorsam 50 tane bahane bulurum. Aynı olaya bakış açısı bu. Ama önemli olan, yine söylüyorum. Bunlar bizim insanımızın gözünün önünde gerçekleşiyor ve tek bir hedefimiz var 16 Nisan'da. İnşallah güçlü bir şekilde evet çıkarmak. Bu günübirlik olaylar olabilir. Bu bizim sadece azmimizi ve kararlılığımızı daha da güçlendirsin.
Evet. Şimdi bir de bu referandumda oylanacak yeni sistemin seçmenlere, vatandaşlara anlatılması süreci var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, seçmenlere bu paketi nasıl anlatıyorsunuz?
Şimdi yurt dışı seçim işleri koordinasyon merkezimiz var. Buna ilişkin partimizin görevlendirdiği İstanbul Milletvekilimiz Sayın Yeneroğlu Başkanlığı'nda orada arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. Oradaki sivil toplum kuruluşlarının davetlisi olarak milletvekillerimiz, bakan arkadaşlarımız oradaki sivil toplum kuruluşlarını organize ettiği çalışmalara katılıyorlar ve orada paketi anlatıyorlar. Ve ben çalışmaların hattı zatında başarılı gittiğine inanıyorum. Zaten bu yurt dışındaki ülke, yabancı ülkelerin bu çalışmalara bu engel olmaları çalışmaların başarılı olduğunu hattı zatında gösteriyor. Bu sebeple engel oluyorlar. Yani siz bir Sayın Bakan'ı 30 metre kala durdurmak, yani buradan siyasi sonuç elde etmeye çalışmak, buradan yani bunun hiçbir anlamı yok. Hattı zatında girse, anlatsa, yani daha normal hayata uygun olur. Ama buralardan yani bir şeyler devşirmeye çalışmayı ben doğru bulmuyorum. Bizim partimiz biliyorsunuz kurulduğu günden beri zaten seçim çalışması dediğinizde tüm teşkilatlarımızla birlikte ana kademimiz olsun, Türkiye içinde yurt gençlik kollarımız olsun, kadın kollarımız hemen çalışmaya başlarız. Zaten arazideyizdir. Bu manada ben çalışma yönünden herhangi bir sıkıntı olduğunu görmüyorum ve inşallah paketimizin de 16 Nisan'da güçlü bir şekilde evet alacağını ifade etmek istiyorum.
Şimdi yurt içinde yapılan anket sonuçları zaman zaman gazetelerde, medyada yer buluyor. Burada zaten evet oyunun %60'a yakın bir oranda çıkacağı öngörülüyor anket sonuçlarında. Yani kararsızlar da dağıtıldıktan sonra. Ama siz hani yurt dışındaki seçmenler, ilgi alanınız ve görev alanınız daha çok olduğu için yurt dışında yapılan anketlerden herhangi bir sonuç var mı? Oylar nasıl dağılacak? Evet mi, hayır mı? Bununla ilgili bir bilgi var mı sizde? Ya da bir çalışmanız.
Şöyle ifade edeyim. Öncelikle bu paket sadece AK Parti'nin hazırladığı bir paket değil biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin birlikte hazırlamış olduğu bir paket. Buradan baktığınızda oy tabanı olarak hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden arkadaşların hem AK Parti'den arkadaşların evet oyu vereceği hesaplandığında zaten nasıl bir orana ulaşması gerektiğine ilişkin elimizde bir veri var. Bir de ben bize anket sorduklarında ben şöyle cevap veriyorum. Mitinglere baksınlar diyorum. Hem Cumhurbaşkanımızın mitinglerine hem Başbakanımızın mitinglerine baksınlar. Anketleri meydanlarda görsünler diyorum. Mesela ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu daha bir tane miting yapmadı. Miting yapamıyor. Çünkü miting yapmak hakikaten yani siyasette cesarettir yani. Miting yapamıyor. İşte önümüzdeki hafta ben Aydın milletvekiliyim. Aydın'a gelecekmiş. Güya Aydın'da güçlü olduklarını iddia ediyorlar ama Aydın'da miting yapmayacakmış. İlçe ziyareti yapıp gidecekmiş. Ama hem Sayın Başbakanımız hem Sayın Cumhurbaşkanımız illeri dolaşıyor. İllerdeki mitingleri hepimiz görüyoruz. İşte Almanya'daki sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine Sayın Başbakanımızın yaptığı salon toplantısındaki coşku da ortada. Tüm bu coşkuyu değerlendirdiğinizde ben paketin güçlü bir şekilde evet alacağına inanıyorum. Ama ben insanımıza şunu söylüyorum. Bir oy bir oydur. O oy da benim oyumdur. Bu bilinçle gidip sandığın başına gitmemiz lazım ve güçlü bir şekilde evet vermemiz lazım. Hayır, yani nasıl olsa geçecek, nasıl olsa geçer, nasıl olsa olur. Ya ben gitmesem de olur gibi bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Bu bizim hem insani olarak hem milli olarak hem de inanç olarak doğru bulmadığımız bir tavırdır. Bir oyla bu paket sanki geçecek, o bir oy da benim oyummuş gibi kabul ederek gidip o oyumuzu kullanmamız lazım. Ben yurt dışındaki seçimlere katılma oranını da yani Amerika'nın, Almanya'nın, diğer ülkelerin yaptığı seçimlere göre Türkiye'nin yaptığı, ülkemizin yaptığı seçimlere katılma oranının yüksek olduğu zaten bilinen bir gerçek. Bu aynı şekilde bu halk oylamasına da katılımın yüksek olacağını ben görüyorum. İnşallah oradan gelecek bir oyla, yani ben bir oyun önemini ifade etmek için bunu söylüyorum. Bu referandumu, bu halk oylamasını evet çıkacakmış düşüncesiyle hareket edilmesini ve bir oyun bir oy olduğunun kabul ederek o gün sandığa gidilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.
Evet, anayasa değişikliğine hayır diyenlerin söylemlerine baktığımızda en çok işte rejim değişecek, tek adam yönetimi gelecek, ülke bölünecek endişelerinin yer aldığını görüyoruz. Bu endişeler için bu iddialara ne diyeceksiniz?
Şimdi ülke bölüneceği önce cevap vereyim, sonra tek adama cevap vereyim.
Bunu aslında sözünüzü kesiyorum. Hani yurt dışında yürütülen propagandayla da birleştirebilirsiniz.
Evet, evet. Onun için zaten tek adamı sonra anlatmak istiyorum. Şimdi ülke bölünecek ifadesini ben kabul etmiyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partililer ve hayır diyenler biliyorsunuz, hatırlayalım. Bu biz Büyükşehir Yasası'nı çıkardığımızda da aynı şekilde federasyon getirecek diyorlardı. Ama bugün biliyorsunuz o yürürlükte olan Büyükşehir Yasası'yla Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları büyükşehirleri yönetiyorlar. Çok az sayıda da olsa demek ki ülke bölünmüyormuş. O zamanki propagandaları doğru değil. Bir de biraz önce ifade ettim, bu paketin altında Milliyetçi Hareket Partisi'nin imzası var. AK Parti'nin imzası var. AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın Rabia olarak işaret ettiği tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ilkesinin olduğu bir yerden federasyon çıkarmak, yani bu garabettir. Artı Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklediği bir paketten federasyon çıkarmak yine bir garabettir. Siyaseti bilmemektir, cehalettir, kötü niyettir. Yani akıl karıştırmaktır. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin çıkarmış olduğu, desteklemiş olduğu bu paketten federasyon çıkmaz. Çünkü bir de anayasanın ilk 3 maddesine ilişkin, bizim ilk 4 maddesine ilişkin biliyorsunuz herhangi bir değişiklik teklifimiz de yok. Bu açık. Bu zaten bunu artık o kadar güçlü dillendirmiyorlar. Bunu başlangıçta biraz söylediler ama değil mi? Burada asıl üstüne gittikleri tek adam konusu var. Ben şunu iddia ediyorum. Benim sosyal medyadaki ben bütün açıklamalarımı, televizyon programlarımı sosyal medyaya, Facebook hesabıma koyuyorum. Orada da defaatle anlattım, tekrar anlatayım. Önermiş olduğumuz sistem tek adamlık veya diktatörlük getirmediği gibi siyaseti gençleştiren, siyaseti güçlendiren ve siyaseti yenileyen bir sistemdir. Şöyle ifade edeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı sisteminde başbakanlığı kaldırıyoruz. Bugünkü anlatımla başbakanla Cumhurbaşkanı'nı birleştiriyoruz. Artık devleti yönetme gücü fiilen Cumhurbaşkanı'nda olacak. Önceden sembolikti. Ama fiilen artık Cumhurbaşkanı'nda olacak. Bundan sonra bir kere siyaset dışı, siyasetle hiç uğraşmamış işte emekli asker, emekli hakim, emekli yargıç, yüksek hakim gibi kişilerin bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olması artık söz konusu olmayacak. Niye? Fiilen devleti yöneteceği için, başbakanlık yapacağı için, bugünkü anlatımla anlatıyorum. Artık siyaset dışı olan birinin Cumhurbaşkanı adayı olma şansı kalmayacak. Bu bir. Çünkü öyle birini aday gösterdiği zaman insanımız oy vermez. %50 gibi de yüksek bir oy almak zorunda Cumhurbaşkanı adayı. Şimdi bu gerçekle karşı karşıya kaldığımızda artık siyasetten birinin Cumhurbaşkanı adayı olması söz konusu olduğunda 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak zorundadır. 2014 yılında yaptığı gibi dışarıdan birilerini bulup Cumhurbaşkanı adayımız budur, seçilemezse ben koltuğuma devam ediyorum diyemeyecek. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacak. Zattı zatında biz bu anayasa değişikliğini yapmasak gene çıkacak. Kaybettiğinde bir de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçimleri de aynı gün yapılacak. Teklif ettiğimiz sisteme göre. Cumhurbaşkanı adayı olan, yasamayla yürütmeyi ayırdığımız için milletvekili adayı olamayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğinde milletvekili de olamayacağı için artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlığı sorgulanır hale gelecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ister istemez 2019 seçimlerinden sonra kongre sürecine gidecek. Ben bunu şöyle ifade ediyorum. Ha, küçük partiler, ideolojik partilerde bu genel başkan değişikliği olmayabilir ama iktidara talip partilerde milletvekili olmayan genel başkanın olduğu bir parti olmayacağına göre ve Kılıçdaroğlu da seçilemeyince mecburen Cumhuriyet Halk Partisi kendini yenileyecek. İktidara talip olan partilerde bundan sonra ben şunu ifade ediyorum. Önerdiğimiz sistemde seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden parti hemen kongresine gidip kendini yenileyecek. Kazanan parti anayasamız gereğince en fazla ne kadar başarılı olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun Cumhurbaşkanı iki dönemden fazla Cumhurbaşkanı olamayacağı için 10 sene sonra kendini yenileyecek. Bugünkü sistemde biliyorsunuz başbakanlık ve milletvekilliğine bağlı olduğu için milletvekilinin seçilmesinde herhangi bir sınır söz konusu değil. Ve Milletvekilliği 30 yıl 40 yıl yapılabiliyor. Gerekirse 10 yıl mesela Sayın Baykal kaç yıldır milletvekili. Tabii seçildiği sürece de bizim onu sorgulama hakkımız yok ama sistemi anlatmak adına söylüyorum. Ve başbakan da hiçbir sınırlamaya tabi olmadan bugünkü sistemde başbakanlığa ve tek adamla devam edebiliyor. Ama bizim önerdiğimiz sistemde artık başbakanlık kalkıyor. Cumhurbaşkanı olduğu için Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden milletvekili de olamayacağı için çünkü aynı gün seçim yapılıyor. Mecbur partisi yenilemeye gidecek. Kazanan da anayasa gereğince iki kereden fazla seçilemeyeceği için en fazla 10 yılda yenilenecek. Mesela mevcut sistemde devam etseydi, hiç bu anayasa değişikliği gündeme gelmeseydi Kılıçdaroğlu CHP şunu yapacaktı. Yine üçüncü bir kişi Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak, yine yenilecek ama yine hiçbir şey olmamış gibi devam edecekti. Aslında bu pakette muhalefetin en çok itiraz ettiği husus budur. Bu dillendirmedikleri ama gördükleri bir şey. Yani 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi mecburen kendini yenilemek zorunda kalacaktır. Bu sebeple bence itiraz ediyorlar. Buradan baktığımızda ben teklif ettiğimiz paketin kesinlikle tek adamlığa, diktatörlüğe götürmediğini, siyaseti yenilediğini, güçlendirdiğini ifade etmek istiyorum. Buna ilişkin açıklamalarım yine söyledim. Ben sosyal medya hesabımda, diğer televizyonlarda yaptığım açıklamalarım, TRT Haber'e yaptığım açıklamalarım var. İnsanımız onları da daha sonra dinleyip bu konudaki açıklamalarımı öğrenebilirler.
Sayın Vekilim, şimdi isterseniz biraz da bu anayasa değişikliği paketinin hukuksal yönüne bakalım. Siz aynı zamanda bir hukukçusunuz.
Evet.
Bir süre Ankara Barosu'na bağlı avukatlık da yaptınız. Anayasa değişikliği paketinde yargıya ilişkin en önemli düzenlemeler nelerdir? Yeni modern yargıda nasıl bir dönüşüm sağlayacak?
Şimdi bu paketin konuşulmayan bir maddesi var. Hattı zatında bizim öğrenciliğimizden beri yaklaşık 25 yıldır da avukatlık yapıyorum. Avukatlık hayatımız boyunca özellikle toplumdaki en sol kesimler tarafından askeri yargının varlığı hep eleştirilmiştir. Biz bu pakette mesela askeri yargıyı kaldırıyoruz ve yargıda birlik oluşturuyoruz. Buna rağmen mesela hem bu pakete hayır diyorlar hem yapmış olduğumuz bu düzenleme hiç konuşulmuyor. Mesela askeri yargının kaldırılmış olması bence bir devrim niteliğinde bir şeydir. Bir konudur ve bunun aslında konuşulması lazım. Çünkü aynı ülkede yaşıyorsunuz, iki farklı hukuk rejimine tabisiniz. Bu kaldırılıyor. Bu önemli. İkincisi, şu an HSYK olarak geçen anayasa değişiklik paketimizden sonra HSK olarak öngörülen değişiklik. Bu biliyorsunuz bir de hemen yürürlüğe girecek maddelerden bir tanesi. Şimdi mevcut demokratik yapıda yasama, yürütme, yargı 3 kuvvet olarak duruyor. Bu bizim bu değişikliğimize kadar yargı, yasama ve yürütmenin hep bir basamak üstünde yer alıyordu. Nasıl? Kendi kendine seçim yaptığı için yasama ve yürütmeye bir şekilde bağlantısı yoktu. Halbuki kuvvetler ayrılığı ilkesinde üçünün birbirine eşit olması lazım. Ama yargı yasamayı ve yürütmeyi yargılayabiliyordu ama yasama ve yürütme yargıya bir şey yapamıyordu. Çünkü kendi kendine içinde seçim yaptığı için hep bir basamak üstte duruyordu. Aslında yani bürokratik vesayet de buradan geliyordu. Ne zaman canları sıkılsa işte yüksek yargıyı, Yargıtay Başsavcılığı'nı orayı bir devreye. Çünkü adamın yasama ve yürütmeye ihtiyacı yoktu gelme mekanizması bakımından. Ama bizim üzerimizde devamlı bir demokrasinin kılıcı olarak yargı bulunduruluyordu. Bizim yaptığımız bu pakette yargının üst yönetim organı olarak HSK, bir kere o yüksek ifadesinin çıkarılması da doğru. Çünkü bizde yüksek yasama yok, yüksek meclis yok. Yani o yüksek ifadesinin çıkarılması da doğru. HSK'nın yargının üst yönetiminin seçilmesinde yürütmeye ve yasamaya yetki verilmiş olması üç kuvvetin birbirine eşitlenmesi anlamına geliyor. En nihayetinde yasamayı bu millet seçiyor, yürütmeyi de %50 gibi bir oranla yine bu millet seçiyor. Yani ilk defa yargıda millet söz sahibi olmuş olacak. Orada şöyle bir manipülasyon yapılıyor. Cumhurbaşkanı seçiyor falan değil. Şu anki HSYK'da da Cumhurbaşkanı yine 4 kişiyi seçiyor. Mevcut anayasaya göre öngördüğümüz sistemde de Cumhurbaşkanı yine 4 kişiyi seçiyor. Diğerlerini meclis seçiyor. Cumhurbaşkanı da meclis de seçim yaparken hani yoldan geçen birini seçtim diyemiyor. Yargıtay üyeleri arasından, Danıştay üyeleri arasından, yine yüksek hakimler arasından aday olanlar arasından seçiyor. Yani yoldan geçen birini veya canım istedi birini seçtim diyemiyor. Burada da Cumhurbaşkanlığı ve yasamayı, yani yürütmeyi ve yasamayı aslında böyle de kendi içinde bağlamış tutarlı bir mekanizma var. Ama öngördüğümüz sistemde yasama yürütme ve yargıyı artık eşitlemiş oluyoruz. Doğru olanı şimdi yapmış oluyoruz.
Şimdi FETÖ yapılanmasının ele geçirmeye çalıştığı yerlerden biri de yargıydı. Bu değişiklikler, bu ve benzer yapılanmaların yargıda güç kazanmasını engelleyecek mi? Ne ölçüde engelleyecek? Bir de onu soralım.
Şunu ifade edeyim. Bir kere milletimize güvenmek zorundayız. Yasama ve yürütme nihayetinde millete hesap veren mekanizmalar. Seçim demek, oy demek. Şimdi biz mesela araziye gidiyoruz, anayasayı anlatıyoruz. En nihayetinde oradan vatandaşın biri çıkıyor. Tamam iyi de diyor, benim köyümün yolu ne olacak diyor. Bizim insanımızın haklıdır. Çünkü insanların birinci önceliği kendi sorunlarının çözülmesine. Biz hesap veriyoruz. Bir şekilde gidiyoruz dağ köylerinde gece 1-2 Cumhurbaşkanımız işte her gün 2-3 miting yapıyor. Başbakanımız yapıyor. Bütün milletvekili arkadaşlarımız yasama ve yürütme hesap veriyor. Peki yargıdaki bu üst yapı kime hesap veriyordu şimdiye kadar? Türk milletin adına karar verdim deyip kimseye bir hesap vermiyordu. İşte o hesap vermemenin sonucu bu yapılar oluştu. Ve hesap vermemenin sonucu sanki birileri tarafından ele geçirilecek bir yer olarak görüldü. Halbuki millet tarafından kullanılan ve milletin ele geçirmesi gereken bir yer. Böyle maalesef terör örgütlerinin hedefinde olan yerler oldu. Ama bundan sonra işte yargı üst yönetimini halka hesap veren yasama ve yürütme belirleyeceği için artık bundan sonra yargıda bu tip terör örgütlerinin örgütletme şansı kalmayacak. Çünkü öyle bir şey olursa yasama halka hesap veremez, yürütme halka hesap veremez. Önceki sistemde kendi kendilerine seçildikleri için bir hesap verme mecburiyetleri yoktu, ihtiyaçları yoktu. Nasıl olsa biz ne yaparsak oluyor diyorlardı. Ama bundan sonra hesap verme olacağı için inşallah o tip terör örgütlerinin yer bulma şansı olmayacak.
FETÖ'ye girmişken aslında bunu bir soruyla daha devam ettirebiliriz vaktimiz varken. Yürütülen çalışmalar hangi aşamada FETÖ ile mücadele konusunda? Birincisi bu. İkincisi FETÖ mensuplarının mahkemelerde birbirine benzer savunmaları, işte masum olduklarını dile getirmelerini, işte birbirlerinin üzerine atmaları, emri o verdi, şu şunu dedi, bu bunu dedi diye. Hatta hepsini dilekçe vererek işlemlerin gözden geçirilmesini istemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz bir hukukçu olarak? Şimdi, aynı zamanda hükümet yetkilisi olarak.
Biz şunu ifade edeyim. Biz milletvekiliyiz. Milletvekili olarak duracağımız yeri biliriz. Önce onu ifade edeyim. Ben bu FETÖ konusu açıldığında insanımızın 15 Temmuz akşamını unutmaması gerektiğini söylüyorum. Yani FETÖ konusu 15 Temmuz'u unuttuğumuz gün artık yanlış yapmaya başlayacağımız gündür diyorum. Çünkü 15 Temmuz akşamı ben bir darbe olarak da görmüyorum. Bir iç isyan olarak görüyorum. Hep söylüyorum 80 ihtilalinde ben çocuktum. İhtilali yapan, darbeyi yapan kişi ertesi gün orayı yöneteceğinden, o insanlar hakkında kararlar vereceğinden, işte o devlet kurumunu da çalışmaya başlayacağından, o binalara zarar vermez, insana ateş etmez, insanını öldürmez, meclisi bombalamaz. Bunlar darbe yapmadılar. Bunlar iç isyan çıkarıp bir savaş yaptılar. O sebeple 15 Temmuz akşamı yaşananları bir şekilde unutmamamız gerekir. İşte Genelkurmay Kavşağı'nda, Ankara Emniyeti'nde, Boğaz Köprüsü'nde insanlarımızı şehit ettiler. Böyle bir örgütle karşı karşıyayız. Nasıl bir yapılanma içinde oldukları da belli. Biliyorsunuz Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi'ni öldüren kişinin hiçbir kaydı olmamasına rağmen hiçbir yerde gözükmemesine rağmen FETÖ ile bağlantısı için. Böyle bir örgütle karşı karşıyayız. Şimdi bize ya olağanüstü hal niye uzuyor, olağanüstü hal niye uzuyor diyorlar. Ben de hep şunu söylüyorum. O terörist başı o Amerika'da durduğu sürece, o terörist başı her gün çıkıp Türkiye ile ilgili bir şeyler söylediği sürece, iddiasını bu şekilde yani bitmiş olmasına rağmen devam ettirdiği sürece Türkiye'de olağanüstü hal devam etmelidir. Bak bu önemli bir yaklaşım.
O zaman niye?
Çünkü olağanüstü hali kaldırsak bak gördün mü biz, çünkü öyle de bir psikoloji var. Bunlar mesela kendi adamlarını bir arada tutmak için hep işte bir ay sonra şöyle olacak okuyoruz. Yok iki ay sonra şöyle olacak. Yok hep bir gelecek vaat ederek yaşatıyorlar. Ve benim üzüldüğüm insanlar da buna gerçekten inanıyor. Yani hiçbirinde demiyorlar ki ya bir dediğin olmadı, bir dediğin olmadı. Niye devam edin? Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Böyle bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Ve devlet adına biz bu mücadeleyi yapıyoruz. Devlet adına yapılan bu mücadelede yani burada şunun denilmesi lazım. Sen olağanüstü aldı kaldır denilene kadar ey terörist başı biz senin yıllardır sözünü dinledik ama burada hapse giren biz. Hı hı. Malına el konulan terör biz. Şu biz mağdur biz. Ortada ya sen daha mi? Bize ne emir verip sen kimsin? Sen o kadar çok biliyorsan gel Türkiye'den buyur. Sen orada oturmuşsun keyfin iyi istediğin yapılıyor ama burada Anadolu insanı bağlıysa yani bizden hani bir şekilde mağdur olduklarını iddia edip bu olağanüstü halin kaldırılmasını istiyorlar. Onlara söylüyorum ben bunu. Dönsünler orayı sorgulasın. Burada sorgulayacakları veya hesap soracakları biz değiliz. Devlet böyle bir şeye girmez. Nihayetinde bu terör örgütünden bu milletin kurtulması lazım. Buradan baktığımızda ben şunu söylüyorum. Amerika'da o adam yaşadığı sürece ve bu iddiasını sürdürdüğü sürece Türkiye gerekli tedbirlerini alacaktır, almak zorundadır. Hı hı. Bu Türkiye'nin sorunudur, milletin geleceğinin sorunudur, beka sorunudur. Bu sebeple kimse bizden bu mücadelenin böyle bir adım veya bir santim geri durmasını beklememeli. Türkiye sonuna kadar bu mücadeleyi yapmalı diye ifade ediyorum. Peki. Yapıyoruz da zaten.
Peki efendim. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Şu an sesimiz dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Aslında programımızın başında da hep yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza özel olarak seslendik. Ama şimdi şu dakikalarda bizi dinleyenler için, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için neler söylemek istersiniz?
Ben öncelikle aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum. İşlerinde bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum. Kolay değil yani artık yurt dışında yaşayan insanlarımızın oralarının vatanları olduğunu düşünerek yaşamalarını istiyorum. Ama bir ana vatanlarının olduğunun da hiç unutmamalarını ifade ediyorum. Çünkü birinci nesil, ikinci nesil hep dönerim diye gitmiş ama artık üçüncü, dördüncü nesil artık yerleşik olmuş. Şöyle düşünün. Mesela benim babam 50 yıl önce Afyon'dan Aydın'a yerleşmiş. Ben Aydın'da olmuşum. Benim babam Almanya'ya da gidebilirmiş 50 yıl önce ama Aydın'a gitmiş. Onlar da sanki böyle hani işte doğuda yaşayan insanımız, Konya'da yaşayan insanımız Aydın'a gitmiş, oraya yerleşmiş. Onlar da gitmişler. Daha zor şartlarda Almanya'ya yerleşmişler, İsveç'e yerleşmişler, işte Fransa'ya yerleşmişler. Ama onlar artık oral olmuşlar. Ve ben öncelikle şunu ifade edeyim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın milli kimliklerini, milli kültürlerini bırakmadan ülkelerindeki siyasete katılmalarını istediğimi ifade etmek istiyorum. Bizim insanımız işte yeni yeni başladılar. Belki iki nesil önce bulundukları ülkelerinin siyasetlerine katılmış olsalardı belki bugün şu yaşadığımız sorunlarla karşılaşmamış olurduk. Orada yaşayan insanlarımızın ülkemizin hassasiyetlerini sonuna kadar devam etmeleri gerekir. Çünkü bu milli benliğimizi, birliğimizi unutmamamız gerekir. Ama bulundukları ülkeyi de ihmal etmeden oranın siyasetine, oranın toplumsal hayatına da uyum sağlayıp oranın siyasetinde de söz sahibi olmaları gerekir. Kolaycılık yapmamaları gerekir. İşleri biraz daha bize göre zor ama soru başarmak biliyorsunuz her zaman daha keyiflidir. İmkansızsa biraz zaman alır. Ben bizim insanımıza güveniyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ve 16 Nisan'da da insanlarımızın, pardon Türkiye'de olduğu için 16 Nisan diyoruz, halk oylaması sürecinde sandıklara gidip oy kullanmalarını ve güçlü bir şekilde evet vermelerini istiyoruz. Yine ifade edeyim, bir oy bir oydur. Bu referandum, bu halk oylaması sanki bir oyla kazanılacak, o oy da benim oyum. Dur bilinciyle gitmelerini, ihmal etmemelerini, vatanını, milletini seven insanlar olarak halk oylamasında oy kullanmalarını istediğimi ifade ediyorum.
Peki, çok teşekkür
ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
Meclis Anayasa Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Sayın Abdurrahman Öz konuğumuzdu. Akşam Gazetesi muhabiri Betül Oğuz'la birlikte ağırladık. Betül Oğuz, size de çok teşekkür
ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
Teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın şimdi sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Meclis gündemi.